Ayrım 20. 6. Bölüm. 31. Kısım. Lucy yavaş yavaş uyandı. Derin uykunun ılık boşluğundan, bilinçaltının kat kat tabakalarından tembel tembel sıyrılarak, gerçek dünyayı parça bölçük algılayarak yükseldi. Önce yanındaki sıcak, sert erkek vücudunu, sonra küçük yatağın acayipliğini, dışarıdaki fırtınanın gürültüsünü, erkeğin vücudunun hafif ter kokusunu, onun göğsüne atmış olduğu kolunu, sanki onu orada tutmak istermiş gibi bacağının üstüne atmış olduğunu algıladı. Günün ışıkları göz kapaklarını dövüyordu. Sonra birden daha 48 saat önce tanıdığı bir erkekle kocasının evinde aynı yatakta çırılçıplak, kendinden geçmiş bir halde yattığı bir bilmeceyi çözmüş gibi davrandı. Gözlerini açtı ve Joe'yu gördü. Joe buruşuk pijamaları içinde koltuğunun altında eski bir bez bebek, saçları dağınık, parmağı ağzında, annesiyle yabancı adamın yatağında, Joe'nun yatağında sarmaş dolaş yatmalarına gözleri kocaman kocaman açılmış bakıyordu. Lucy onun neler düşündüğünü anlayamadı. Çünkü günün bu saatinde Joe'nun gözleri genellikle hep böyle kocaman kocaman açılmış, sanki dünya her sabah yepyeni, harika bir yermiş gibi bakıyor olurdu. Lucy ona suskun baktı, ne diyeceğini bilemiyordu. Sonra Henry'nin kalın sesi duyuldu. "Günaydın." Joe baş parmağını ağzından çıkarıp "Günaydın" dedi. Odadan çıkıp gitti. "Tanrı cezasını versin" dedi Lucy. "Tanrı cezasını versin." Henry yüzü onunkiyle aynı düzeye gelinceye kadar yatakta kayıp Lucy'yi öptü. Eli bacaklarının arasına gitti. Orasını sahipçe bir kuvvetle tuttu. Lucy onu iterek "Tanrı aşkına yapma" dedi.
"Neden?"
"Joe bizi gördü."
"Ne var bunda?"
"Konuşabilir, biliyorsun. David'e er geç gördükleriyle ilgili bir şey söyleyecektir. Şimdi ben ne yapacağım?"
"Hiçbir şey. David öğrense ne önemi var ki?"
"Elbette önemi var."
"Anlamıyorum. Sana karşı hatalı davrandı David. Sonucu da bu oldu. Kendini suçlu hissetmemelisin."
Lucy birden onun bir evliliği oluşturan karmaşık zorunluluklardan, bağlardan haberi olmadığını anladı. "Sorun o kadar basit değil." Yataktan kalkıp kendi yatak odasına geçti, giyindi. O sırada Henry'nin tüm giysilerini kesip attığını, ona David'in elbiselerinden vermesi gerektiğini anımsadı. İç çamaşırı, çorap, el örgüsü bir gömlek, V yakalı bir süveter, sandığın en dibinde de dizinden kesilip dikilmemiş bir pantolon buldu. Bütün bunları yaparken Joe onu konuşmadan sessiz sedasız izliyordu. Lucy giyecekleri öteki odaya götürdü. Henry kalkmış banyoda tıraş oluyordu.
"Elbiseler yatağın üzerinde" diye seslendi.
Sonra aşağı inip sobayı yaktı. Üzerine ısınması için bir tas su koydu. Mutfak musluğunda Joe'nun yüzünü yıkayıp saçlarını taradı, giydirdi. Neşeli bir sesle "Bu sabah çok uslu ol" dedi. Çocuk karşılık vermedi. Henry aşağı inip sanki yıllardan beri her sabah yapıyormuş gibi masaya oturdu. Lucy onu David'in elbiseleri içinde görmekten, yumurtasını kızarmış ekmeğini uzatmaktan acayip duygulara kapıldı. Joe birden "Babam öldü mü?" diye sordu. Henry çocuğa tuhaf tuhaf bakıp bir şey söylemedi. Lucy "Saçmalama" dedi, "baban Tom'un evinde." Joe onu aldırmazlıktan gelerek Henry'e döndü. "Babamın elbiselerini giymişsin, annemi de aldın" dedi. "Artık babam sen mi olacaksın?" Lucy "Şu çocuklar" diye mırıldandı.
"Henry dün akşam giysilerimi görmedin mi?" dedi.
"O halde neden babanın elbiselerini giydiğimi anlıyorsundur.
Kendi elbiselerim olunca bunları geri vereceğim."
"Annemi de geri verecek misin?"
"Elbette."
"Yumurtanı ye, Joe," dedi Lucy. Joe görünüşte tatmin olmuş gibi kahvaltısına başladı. Lucy mutfak penceresinden dışarı bakarak "Bugün tekne gelmez" dedi. "Henry buna sevindin mi?" diye sordu. "Bilmem ki." Lucy'nin iştahı yoktu. Joe ile Henry kahvaltılarını ederlerken o bir fincan kahve içti. Daha sonra Joe yukarıya oynamaya gidince Henry masayı topladı. Bulaşıkları lavabonun içine koyarken "David'in canını yakacağından mı korkuyorsun?" diye sordu. "Yani seni döver mi?" Lucy başını hayır anlamında salladı.
"Onu artık unutmalısın" diye Henry konuşmasını sürdürdü. "Zaten onu terk etmeyi planlıyordun. Aramızdaki durumu öğrenirse diye kaygılanmana gerek yok ki."
"O benim kocam. Nasıl bir insan olduğu ya da bana nasıl kocalık ettiği, bütün bunlar onu küçük düşürmeme neden olmamalı. Buna hakkım yok."
"Bence bal gibi hakkım var."
"Mantıkla çözümlenecek bir sorun değil bu Henry. Ben böyle hissediyorum." Henry benden bu kadar der gibi ellerini iki yana açtı.
Ben Tom'a gidip kocanın eve dönmek isteyip istemediğine bakayım. Çizmelerim nerede?
Oturma odasında. Ben sana bir ceket getireyim.
Lucy yukarı çıkıp David'in gri yeşil renkteki eskiden ata binerken giydiği ceketini dolaptan aldı. Aşağı oturma odasına indiğinde Henry'nin çizmeleri giymeye çalıştığını gördü. Sol tekini giymiş, sağını şiş bileğinden geçirmek için dikkatli olmaya çalışıyordu. Lucy ona yardım etmek için diz çöktü.
Şiş inmiş dedi.
Tanrı'nın cezası hala ağrıyor. Çizmeyi şiş ayağa geçirdiler, bağlarını bağlamadılar. Henry yavaşça üstüne bastı. Tamam dedi. Lucy ona ceketi giymesi için yardım etti. Omuzları biraz dar gelmişti.
Başka yağmurluk yok dedi.
O halde ben de ıslanırım. Lucy'yi kendine çekip ihtirasla öptü. Lucy ona sarılıp bir an durdu.
Bugün cipi daha dikkatli kullan.
Henry gülümseyip başını salladı. Genç kadını yeniden öptü, çıktı. Lucy onun sekerek ahıra gidişine baktı. Arabayı çıkarıp çalıştırdıktan sonra hareket edip tepenin ardında kayboluncaya kadar pencerede durdu. Henry gidince rahatlamıştı ama bir boşluk da hissetmişti. Evi derleyip toparlama işine koyuldu. Yatakları toplayıp bulaşığı yıkadı. Ama yaptığı işten hiç zevk almıyordu. Tedirgindi. Yaşamı konusunda ne yapacağına karar veremiyor, aklını başka bir şeye veremiyordu. Evin içinde boğulur gibi oluyordu. Orada bir yerlerde kocaman renkler, duygular, insanlar, milyonlarca insanla dolu bir dünya vardı. Lucy o dünyanın ortasında bulunmak, yeni yeni kişilerle karşılaşmak, kentler görmek, müzik dinlemek istiyordu. Radyoyu açtı, boşunaydı. Haber yayını onu eskisinden de beter bir yalnızlık, terk edilmişlik duygusuna kaptırdı. İtalya'dan bir savaş haberi, yiyecek kısıntısı üzerine bir parça rahatlama olduğu haberi verildi. Londra'daki şişli katil hala yakalanamamıştı. Roosevelt bir konuşma yapmıştı. Sandy Macpherson org çalmaya başlayınca Lucy radyoyu kapadı. Bunların hiçbirisi onu etkilemiyordu. Çünkü o dünyada yaşamıyordu. Bağırmak, haykırmak istiyordu. Evden dışarı çıkmalıydı. Havaya karşın bu yalnızca sembolik bir kaçış olacaktı. Çünkü onu hapseden şey evin taş duvarları değildi. Ama bu bile hiç yoktan iyiydi. Joe'yu yukarıdan oynadığı oyuncak askerlerden güçlükle ayırarak soğuğa, yağmura karşı giydirdi.
''Neden dışarı çıkıyoruz anne?''
''Gidip teknenin gelip gelmediğine bakalım.''
''Gelmeyeceğini söylemiştin ya.''
''Belki gelir, her ihtimale karşı bir bakalım.'' Başlarına parlak sarı yağmur başlıklarını geçirip çenelerinin altından bağladılar. Dışarıda rüzgar insanın üzerine bir tokat gibi iniyordu. Lucy sendeledi. Birkaç saniye içinde yüzü sanki suya batmış gibi sırılsıklam oldu. Joe sevinç çığlıkları atıyor, su birikintilerinin içinde zıplıyordu. Uçurum boyunca yürüyüp Kuzey Denizi'nin dev gibi dalgalarını kabarıp kabarıp kendilerini kayalara ve kumsala çarpıp parçalayışlarını seyre koyuldular. Fırtına denizin hangi derinliklerden koparıp getirdiği belli olmayan bitkileri kumsala taşıyordu. Ana oğul dalgaların durup dinlenmeden kabarmalarına büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Bunu daha önce de yapmışlardı. Denizin onların üzerinde hipnotize edici bir etkisi oluyordu. Lucy daha sonra orada durup denizi ne kadar izlediklerinden asla emin olamazdı. Ama bu büyü Lucy'nin bir şey görmesiyle bozuldu. Önce birbirini izleyen iki dalga arasında bir renk görür gibi oldu. Öylesine bir görünüp bir kaybolmuştu ki renk konusunda kesin bir şey söyleyemezdi. Bir an böyle bir şey görüp görmediğinden bile kuşkulandı. Yeniden baktı ama göremedi. Bu kez bakışları koyu dolanıp küçük iskeleye geldi. Fırtınanın dinmesinden sonraki ilk gün Joe ile kumsala inip denizin getirdiği ganimetleri incelemeye gelecekler. Acayip renkli taş parçaları, kaynağı gizemli tahta parçaları, kocaman kocaman deniz kabukları toplayacaklardı. Biraz sonra o renkli parlayışı yeniden gördü. Bu kez görüntü birkaç saniye kaldı. Muşambalarının renginde parlak sarı bir renkti bu. Lucy sicim gibi yağan yağmurun içinden dikkatle baktı ama renk yeniden kayboldu. Şeklini şemalini anlayamamıştı. Oysa akıntı onu her şey gibi yine körfeze getiriyordu. Sanki pantolon cebindekilerini masanın üzerine boşaltan bir erkek gibi her şeyi kumsala yığıyordu. Bu bir muşamba yağmurluktu. Deniz onu bir dalganın üzerinde havalandırmış, Lucy'ye üçüncü ve son kez göstermişti. Henry dün eve yağmurluksuz dönmüştü. Ama nasıl denize düşmüş olabilirdi ki? Dalga iskelenin üzerinde kırılınca sarı şey rampanın ıslak kalasları üzerinde kaldı. Lucy bunun Henry'nin yağmurluğu olmadığını gördü. Çünkü sahibi yağmurluğun içindeydi. dehşet dolu çığlığını rüzgar alıp götürdü. Kimdi bu, nereden gelmişti, bir gemi kazası mı olmuştu? Sonra yağmurluğun içindeki kişinin hala sağ olabileceği geldi aklına. Gidip bakmalıydı. Eğilip Joe'nun kulağına bağırdı. ''Sen burada kal, yerinden kıpırdama.'' Sonra rampadan aşağı koşmaya başladı. Rampanın yarısına gelmişti ki arkasından ayak sesleri duydu. Joe peşinden geliyordu. Rampa ıslak, kaygan, çok tehlikeliydi. Lucy durup çocuğu kaptığı gibi kucağına aldı. ''Seni yaramaz çocuk'' dedi. ''Sana beklemeni söylemiştim.'' Sonra aşağıda iskelede yatan insana, peşinden de tepenin güven veren manzarasına baktı. Bir an ıstırap verici bir kararsızlık içinde bocaladı. Dalgalar iskeledeki adamı neredeyse yeniden kaldırıp suların derinliklerine sürükleyeceklerdi. Kucağında Joe ile aşağı indi. Cesedi küçük bir dalga örttü. Dalga çekildiğinde sarı yağmurluğun içindekinin bir erkek olduğunu görecek kadar yaklaşmıştı. Ceset şişip biçimsizleşecek kadar suyun içinde kalmıştı. Demek ki bu kişi her kimse ölmüştü. O halde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bir ölü için hem kendinin hem de oğlunun hayatını tehlikeye atamazdı. Tam dönüp oradan uzaklaşmak üzereydi ki şişmiş yüzdeki bir şey dikkatini çekti. Şaşkın şaşkın bir şey anlamadan adamın yüz hatlarını anısındaki bir şeye uydurmaya çabaladı. Sonra birden tanıdı. O tanıyışla birlikte acı verici, felci uğratıcı, dehşet tüm benliğini kapladı. ''Hayır, David, hayır!'' diye bağırdı. Tehlikeyi tümüyle unutarak yürüdü. Küçük bir dalga dizlerinin çevresinde kırılıp çizmelerinin içini suyla doldurdu. Ama Lucy bunun farkında bile değildi. Joe önüne bakmak için kollarında kıvranıyordu. ''Bakma!'' diye Lucy onun kulağına haykırdı. Çocuğun yüzünü omuzuna bastırdı. Joe ağlamaya başladı. Cesedin yanında diz çöküp korkunç yüze parmaklarıyla dokundu. David'ti. Bundan hiç kuşku yoktu. Ölmüştü. Hem de uzunca bir süre önce. İçinden gelen emin olmak için duyduğu bir içgüdüyle yağmurluğun eteğini kaldırıp kesik bacaklara baktı. Ölüm gerçeğini kabullenmek zordu. Bir bakıma David'in ölmesini dilemişti. Ama şimdi David'le ilgili duyguları suçluluk, sadakatsizliğin ortaya çıkmasından duyduğu korkuyla karışmıştı. Üzüntü, acı, dehşet, kurtuluş, hafifleme, ferahlık. Bunlar kafasında kanat çırpan kuşlar gibi uçuşuyor, hiçbirisi de durdurak bilmiyordu. Orada daha kalabilirdi ama gelen dalga çok büyüktü. Lucy'ye çarparak onu sendeletti. Bir yığın tuzlu su yutmasına neden oldu. Nasılsa Joe'yu kucağında sımsıkı tutuyor, rampada duruyordu. Dalga çekilince doğrulup okyanusun aç gözlü pençelerinden kaçmaya başladı. Tepeye kadar arkasına bakmadan koştu. Eve yaklaştığında cipin dışarıda durduğunu gördü. Henry dönmüştü. Joe'yu hala kucağında taşıyarak sendeleyerek koştu. Henry'e sığınmak, acısını onunla paylaşmak, erkeğin kollarını vücudunda hissetmek istiyordu. Soluğu bölük börçük hıçkırıklar halinde çıkıyor, gözyaşları görünür biçimde yüzündeki yağmur tanelerine karışıyordu. Evin arka tarafına geçip mutfağa fırtına gibi girdi, Joe'yu yere bıraktı. Henry, David Tom'un evinde bir gün daha kalmaya karar verdi dedi. Lucy ona baka kaldı, kafası inanılmaz biçimde bomboştu. Sonra bir saniye kadar bir süre içinde her şeyi anladı. Henry David'i öldürmüştü. Midesine inen bir yumruk gibi önce bu sonuca ulaştı, peşinden nedenler geldi. Deniz kazası, Henry'nin üzerinden asla ayırmak istemediği acayip biçimli bıçak, cipin önünün bir yere vurulması, şişli katil üzerine Londra radyosunun verdiği haber. Birden her şey bir bilmecenin çeşitli parçaları havaya atılmış, bunlar düşerek yerlerini bulmuşlar gibi çözümlendi. Henry gülümseyerek ''Böyle şaşkın şaşkın bakma'' dedi. ''Orada yapmaları gereken bir hayli işleri var. Ben de David'e eve dönmesi için ısrar etmedim doğrusu.'' Tom'a gitmeliyim diye düşündü Lucy. O ne yapılması gerektiğini bilirdi. Onu ve Joe'yu polis gelene kadar korurdu. Bir köpeği silahı vardı Tom'un. Lucy'nin korkusu inandığı hemen hemen aşık olduğu Henry'e duyduğu üzüntüyle boğuldu. Böyle bir Henry yoktu. Onu ancak hayal etmişti. Şimdi önünde sevgi, şefkat dolu, güçlü, anlayışlı bir erkek yerine öldürdüğü kocasıyla ilgili düzmece haberler veren, soğukkanlı, gülümseyen bir canavar oturuyordu. Titrememek için kendini tuttu. Joe'nun elini tutarak mutfaktan çıkıp holü geçti. Ön kapıya geldi, açtı, çıktı. Cipe binip Joe'yu da yanına oturttu, motoru çalıştırdı. Ama Henry ayağını gelişigüzel bir biçimde çamurluğa dayamış, elinde silahı yanı başında duruyordu. Nereye gidiyorsun?
Lucy irkildi.
Şimdi arabayı sürüp gitse Henry peşlerinden ateş edeceğinden emindi. Nasıl bir içgüdüyle Henry silahı evin içine kadar sokmuştu. Yalnız başına olsa Jeep'le kaçma tehlikesini göze alırdı ama Joe vardı. Onu tehlikeye atamazdı. Jeep'i ahıra sokacağım da.
Bunun için Joe'nun yardımına gereksinmen var mı?
Arabaya binmeyi sever, beni sorguya çekme.
Henry omuz silkip geri çekildi. Lucy bir an David'in ceketini giymiş, David'in silahını rahat bir tavırla elinde tutan Henry'ye bakıp arabayı sürüp gittiği takdirde onun gerçekten ateş edip etmeyeceğini düşündü. Sonra daha başından beri onda var olduğunu hissettiği o buz gibi katılığı anımsadı. Bu adam kafasına koyduğu şeyi ne pahasına olursa olsun yapardı. Korkunç bir yılgınlık duygusuyla teslim oldu. Vitesi geriye atıp ahıra girdi. Motoru kapatıp indi.
Joe'nun elinden tutup geri eve yürüdü. Henry'e ne söyleyeceğini, onunla ne konuşacağını bilmiyordu. Onun karşısında nasıl hareket edeceğini, bildiklerini, eğer henüz belli etmediyse nasıl sağlayacağını düşünüyor, bir çare bulamıyordu. Hiçbir planı yoktu ama ahırın kapısını açık bırakmıştı.
32. kısım. Kaptan işte burası bir numara diyerek teleskopunu indirdi. Üst değmen yağmurun dalgalardan sıçrayan suların arasından bakmaya çalıştı.
Öyle ideal bir tatil yerine benzemiyor efendim. Bomboş bir yer.
Öyle. Kaptan eski kafalı, ak sakallı, 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ile denizde savaşmış bir deniz subayıydı. Yine de üst değmenin züppece konuşmalarını hoşgörüyle karşılıyordu. Çünkü umduğundan çok daha iyi bir denizci olduğunu kanıtlamıştı çocuk. 30'unu geçmiş, bu savaşın ölçülerine göre bir deniz kurdu sayılan çocuk, kendisine yöneltilen hoşgörüden habersizdi. Küpeştenin parmaklığına sımsıkı yapışmış, muhrip bir dalgayla yan yatıp dalganın üzerinde yükseldiği, sonra da köpükler içinde aşağı doğru daldığı sırada, ''Buraya geldiğimize göre ne yapacağız kumandanım?'' diye sordu.
''Adanın çevresinde dolaşacağız.
Peki efendim,
gözümüzü açıp bir denizaltı olup olmadığına bakacağız.''
Bu havada varsa bile bir denizaltı su yüzeyine yaklaşmaya cesaret etmez. Etse bile burnumuzun dibine gelmedikçe göremeyiz.
Fırtına bu gece diner, hiç olmasa yarın.
Kaptan piposuna tütün doldurmaya başladı.
Öyle mi? Eminim.
Denizci içgüdüsü sanırım.
Kaptan omurdandı. O ve hava raporu.
Muhrip bir burnu döndü. İskelesi olan küçük bir koy gördüler. Tepede rüzgara sırt vermiş kare biçiminde bir ev vardı. Kaptan işaret ederek
en kısa zamanda oraya birilerini yollayacağız dedi.
Üsteğmen başını salladı.
Yine de
ne olmuş?
Sanırım adanın çevresine her dönüşümüz bir saat alır.
Evet, yani talihimiz yolunda gitmez de tam zamanında tam gereken yerde bulunmazsak.
Denizaltı su üstüne çıkıp yolcusunu alır ve denizin yüzeyinde en küçük bir çırpıntı bile bırakmadan yine dalıp gider diye tamamladı kaptan.
Evet. Kaptan dalgalı denizlerde ömür tüketmiş birinin tecrübesiyle piposunu yaktı. Birkaç kez çekip dumanı tüttürdü.
Nedeni araştırmak bize düşmez dedi.
Pipo dumanını burnundan çıkardı. Bu bir hayli talihsiz bir alıntı efendim.
Neden? Hafif süvari alayı bu söz yüzünden suçlu bulundu. Güzel tanrım, hiç bilmiyordum.
Kaptan piposunu hoşnutlukla çekiştiriyordu.
Okumuş olmak başka şeydir.
Adanın doğu ucunda bir ev daha vardı. Kaptan bunu teleskopuyla inceledi. Kocaman, profesyonel görünüşlü telsizi de vardı bu evin.
Sparks diye seslendi. Bak bakalım şu evle bir bağlantı kurabilecek misin? Kraliyet Gözetleme Birliği'nin frekansını ara. Emredersiniz efendim.
Ev gözden kaybolduğunda telsizci,
cevap veren çıkmadı dedi. Peki Sparks, önemli değildi.
Kıyı koruma teknesinin mürettebatı Aberdeen limanında baş altında oturmuşlar, yarım peniye kağıt oynuyor, bir yandan da yüksek düzeydeki kişilere musallat olan geri zekalılıkla alay ediyorlardı. Adından daha çok davranışlarıyla İskoç olan Jack Smith,
''Kağıt ver bakalım.'' dedi.
Evinden uzakta şişman bir Londralı olan Albert İnce Parrish ona bir vale verdi.
Smith pas dedi.
Önündeki paraları sayarak Parrish,
''Bir buçuk peni topladım.'' dedi. ''Umarım bunu harcayacak kadar yaşarım.''
Smith lomboz deliğinin camını eliyle silerek limanda dalgalarla sallanan teknelere baktı.
''Kaptanın telaşına baksan.'' dedi. ''Fırtına adasına değil de Berlin'e gidiyoruz sanırsın.''
''Bilmiyor muydun?'' dedi arkadaşım. ''Müttefiklerin girişeceği çıkartma harekatının öncüleri biziz.'' Bir onlu açtı, kendine bir papaz çekti.
''Şimdi 21 peni öde bakalım.''
Smith, bu herif de kim oluyor dedi.
Bir asker kaçağı mı? Bana sorarsan bu askeri polisin işi, bizim değil.
Perişir kağıtları karıştırdı. Ne olduğunu sana ben söyleyeyim. Kaçak bir savaş tutsa. Çevredekilerden inanmazlık dolu sesler yükseldi.
Pekala, siz bana inanmayın bakalım. Onu yakaladığımızda şivesine dikkat edin.
Kağıtları yere koydu.
Bakın, fırtına adasına ne motoru gider.
Birisi yalnızca yiyecek motoru dedi.
Eğer herif asker kaçağıysa karaya tek dönüş yolu bu yiyecek teknesidir. Askeri polis Charlie'nin adaya yapacağı seferi beklese yeter. Kaçak burada tekneden inerken enselenir. Tabii adadan kaçması için başka seçeneği yoksa.
Ne gibi? Örneğin bir denizaltı.
Smith yok canım dedi, diğerleri yalnızca alaycı güldüler. Parrisher tekrar kağıt dağıttı. Bu kez Smith kazandı.
Ben bir şilin kârdayım dedi. Sanırım artık Devon'daki o güzelim küçük kulübeme çekilebilirim. Herifi yakalayamayacağız.
Kaçağı mı?
Savaş esirini.
Slim parmaklarıyla kafasına vurdu. Beyninizi işletin. Fırtına dindiğinde biz burada denizaltı da adanın koyunda suların altında olacak.
Peki adaya önce kim ulaşacak?
Almanlar elbette.
Peki neden çabalıyoruz böyle?
Çünkü emirleri verenlerin kafaları seninki kadar keskin değildi ondan, Albert Parrisher.
İstediğin kadar gülsen.
Tekrar kağıt dağıttı. Hadi bahse girelim. Haklı olduğumu göreceksiniz. O Ned Smith'i bir peni mi? Aklını kaçırdın sen. Bak ne diyeceğim. Fırtına adasından eli boş döneceğimize 1-5 bahse giriyorum. Kabul eden?
1-10 dersem.
Ha? 1-10?
Bahse girmek isteyen yok dedi Smith. Kağıtları dağıt. Parrisher kağıtları dağıttı. Filo komutanı Peterkin Bienkinsop, Peterkin'i Peter olarak kısaltmaya çabalamış ama nasılsa gerçek adını her seferinde keşfetmişlerdi. Haritanın önünde sopa gibi dimdik durmuş, odadakilere hitap ediyordu.
Üçerli düzen biçiminde uçacağız. İlk grup hava düzelir düzelmez havalanacak. Hedefimiz,
elindeki sopayı haritanın üzerine koydu.
Burası, Fırtına Adası. Oraya varınca alçaktan 20 dakika kadar uçup çevrede denizaltı olup olmadığına bakacağız. 20 dakika sonra da üste döneceğiz.
Sustu. Mantığı iyi işleyenlerin şimdiye dek anlamış oldukları gibi adayı sürekli gözetim altında tutabilmek için ikinci parti birinciden tam 20 dakika sonra havalanacak. Böylece devam edecek.
Sorusu olan var mı?
Uçuş sobayı Longman, efendim dedi.
Longman,
bu denizaltıyı görünce ne yapacağız?
Bombalayacaksınız elbette. Birkaç dinamit atıp ortalığı karıştırın.
Ama biz avcı uçakları kullanıyoruz. Bir denizaltıyı durduracak kadar gücümüz yok. Bu savaş gemilerine özgü bir iş değil mi?
Blenkinsop içini çekti. Her zamanki gibi savaşı kazanmak için daha iyi önerileri olanlar, bunları doğrudan Bay Winston Churchill, numara 10, Downing Street, Londra, Güneybatı 1 adresine yazabilirler. Şimdi şöyle mantıklı bir sorusu olan var mı?
Yoktu. Blok Savaşı'nın daha sonraki yılları değişik tipte Kraliyet Hava Kuvvetleri subayı tipi ortaya çıkardı diye düşündü. Kantinde ateşe yakın bir yerde oturuyor, teneke çatıya düşen yağmur damlalarının sesini dinliyor, arada sırada da uyukluyordu. İngiltere savaş pilotları islah olmaz bir biçimde neşeli, okullu argoları, sürekli içmeleri, yorulmak nedir bilmemeleri, her gün karşılaştıkları alev alev yanarak ölme tehlikesine karşı gösterdikleri, kahramanca içe sayarlıklarıyla ün salmışlardı. Bunu izleyen yıllarda öğrenci kahramanlığı yeterli olmamaya başlamıştı. Savaş onları yurtlarından, evlerinden giderek daha uzaklara çektikçe kişisel atılganlıklarının yerine bombalı saldırı görevlerinin mekanik düzeni almıştı. Yine içiyorlar, argo konuşuyorlardı ama daha yaşlanmış, katılaşmış, daha alaycı olmuş gibiydiler. Artık onlarda Tom Brown'ın öğrencilik yıllarından hiçbir şey kalmamıştı. Blocks Aberdeen'de o adi suçluya yaptıklarını anımsayınca içini çekip böyle bir şey herkesin başına gelebilir diye düşündü. Pilotlar suskundular, hepsi çevresini alıp oturmuşlardı. Bazıları onun gibi uyukluyor, diğerleri kitap okuyor ya da satranç oynuyorlardı. Köşede oturan gözlüklü pilot Rusça çalışıyordu. Blok çevresindekileri yarı kapalı gözlerle incelerken içeri bir başka pilot girdi. Ve de Blok hemen bu pilotu savaşın yaşlandırmadığını anladı. Sanki haftada bir kezden fazla tıraş olması gerekmiyormuş gibi tertemiz, gülümseyen bir yüzü vardı. Ceketinin önü açık, başlığı elindeydi. Kestirmeden Blok'a yaklaştı.
Müfettiş Blok,
benim.
Çok iyi, pilotunuzum. Adım Charles Calder.
Güzel, Blok onun elini sıktı. Uçurtma her şeyle hazır, motor harika. Hem denize hem karaya iniş yapabilir. Biliyorsunuz sanırım.
Evet.
İyi, denize inip sizi bir sandala bindireceğiz.
Sonra da benim dönmemi bekleyeceksiniz.
Evet öyle. Bak Charles, ben 6 gün 6 gecedir bu herifin peşinde hemen bütün ülkeyi dolaştım. Elimde fırsat varken bir parça uyumak istiyorum. Tabii sence bir sakıncası yoksa.
Elbette yok. Pilot oturup cebinden kalın bir kitap çıkardı. Bari eğitimimi sürdüreyim dedi. Savaş ve Barış.
Blocks harika diyerek gözlerini kapadı.
Percival Godliman'la dayısı Albay Terry harita odasında yan yana oturmuşlar, kahvelerini içiyor, sigaralarının külünü aralarında duran yangın kovasının içine silkeliyorlardı. Godliman yine aynı şeyleri yineliyordu.
Yapabileceğimiz başka bir şey olduğunu sanmıyorum.
Bunu söylemiştin.
Muhrip oraya vardı, avcı uçakları birkaç dakika uzaktalar. Denizaltı burnunu çıkarır çıkarmaz ateşe tutulacak.
Tabii ortaya çıkarsa...
Muhrip mümkün olabilecek en kısa zamanda adaya adam çıkartacak. Hemen sonra Blocks orada olacak. Sahil muhafaza da onu izleyecek.
Hiçbirisi de oraya zamanında varacağından emin değil.
Godliman bıkkın bir sesle biliyorum dedi. Elimizden geleni yaptık. Ama yeterli mi bu? Terry bir sigara daha yaktı. Adada oturanlardan ne haber?
Ah evet, iki ev var adada. Birinde koyun yetiştiricisi adamla karısı, diğerinde de yaşlı bir çoban oturuyor. Çobanın bir telsizi var, kraliyet gözleme birliklerindenmiş kendisi. Ama onunla bağlantı kuramadık. Belki de telsizi sürekli olarak vericiye bağlamıştır. Yaşlıymış.
Öteki koyun yetiştiricisinden medet umulabilir dedi Terry. Eğer akıllı biri ise senin casusu yakalayabilir.
Godliman başını olumsuz salladı. Zavallı adam bir tekerlekli sandalyeye mahkum.
Güzel tanrım, hiç şansımız yok değil mi?
Yok dedi Godliman, tüm şans Dina Delin.